2 dirhem 1 çekirdek. İkinci kasetin A yüzü, sayfa no 52'den devam. Arşiv evrakı birbirine karışmasın ve arandığı zaman kolay bulunabilsin diye de torbaların üzerine iri yazıyla ait olduğu ayın ismi yazılır. Böylece mahzene indirilip kronolojik sırasında konulur imiş. Yıllardan birinde Cemaziye'yle evvela ait evrakın sandık içine mühürlenip bir yere nakli gerekmiş. Henüz fakir bir mülazım olan arşiv memuru istenilen evrakı sandığa boşalttıktan sonra boş torbayı alıp evine götürmüş. Bir müddet sonra da fakirlik belasıyla torbadan bir iç donu diktirip giymeye mecbur olmuş. Ne var ki torbanın üzerindeki halis bezir isi mürekkep yıkamakla çıkmamış ve Cemaziye Levvel yazısı tam da poposunda okunur vaziyette kala kalmış. Olacak bu ya, bir gün kalem arkadaşları onu iç donuyla görüp poposundaki Cemaziye Levvel yazısını okuyunca fakir mülazımın sırrı ortaya dökülmüş. Aralarında imalı görüşmeye başlamışlar. Gel zaman git zaman mülazım efendi çalışıp çabalamış, okumuş, yazmış ve kısa sürede yükselmiş. Artık kadife astarlı samur kürkler, mücevher işlemeli kaftanlar giyer olmuş. Eski arkadaşları kendisine gıpta ile bakmaya ve hatta kıskanmaya başlamışlar. Onun yüceliğinden bahsedildiği bir gün de içlerinden biri, canım demiş, şimdiki haline bakmayın, biz onun Cemaziye Levvel'ini biliriz. O günden sonra Cemaziye Levvel'ini bilmek birisinin mazideki bir ayıbından kinaye olarak kullanılmaya başlanmıştır. Cezayı Sinnimar. Sanırım bu sözü artık bilenimiz kalmadı. Ancak çok değil, daha 50 sene öncenin insanlara Cezayı Sinnimar denildiğinde yüreklerinde bir acı hisseder ve vah ki vah diye hayıflanırlardı. Ceza, iyi veya kötü bir şeyin karşılığı, ceza veya mükafat demektir. Ruz-u ceza her şeyin karşılığının verileceği gün, kıyamet günü manasına gelir ve içinde iyiliklerin de karşılığı yani mükafat gizlidir. Oysa bugün kelimenin iyi manası tamamen unutulmuş, yalnızca kötü manasıyla ceza anlaşılır olmuştur. Şimdi anlatacağımız hikaye ise bambaşka bir ceza türünü konu alır. İran şahlarından Numan bin Münzir, eğlenceyi seven, dünyanın zevk-i sefasına düşkün, bu uğurda her türlü devlet imkanını seferber etmeyi huy edinmiş, şuh yaratılışlı bir hükümdarmış. İran halkı onun zamanında zevk-i sefa içinde yaşarmış. Devlet hazinesinin harcamaları bu uğurda sarf edilir olmuş. Münzir, halkını rahat yaşatan bir şah olarak tarihe geçmek için ne gerekiyorsa yapmaya azmetmiş. Bu uğurda kendisi halkına örnek oluyor ve dünya nimetlerinden istifade uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyormuş. Bir ara aklına bu icraatlarını anıtlaştıracak bir köşk yaptırmak gelmiş. Ülkenin en büyük ve maharetli mimarı olan Sinnimar'ı huzura çağırmışlar. "Bak a mimar başı," demiş Münzir. "Benim için öyle bir yerde, öyle bir saray yap ki dünyadan kam olan, kam alma adına hiçbir şey eksik olmasın. Sana 2 yıl mühlet." Sinnimar bu emri alır almaz işe koyulmuş. Önce ülkeyi bir uçtan diğerine dolaşmış. Kufe'de Fırat sahillerinde hakim bir tepeyi beğenmiş. Gerekli hazırlıkları tamamlayıp hemen işe koyulmuş. Münzir hiçbir fedakarlıktan ve masraftan kaçınmıyormuş. 2 yılın hitamında saray tamam olmuş ve Sinnimar Şah'a sarayını gezdirmiş. Şah devletin ileri gelenleriyle birlikte sarayın her katına, her odasına, her penceresine geldikçe hayretten hayrete düşüyormuş. Sinnimar saraya öyle bir ışık perspektifi vermiş ki şah için hazırlatılan oda onun her saatinde ayrı renkte görünür. Sabahki rengi mavi iken kuşluk vakti havai, öğleyin beyaz, ikindi de sarı olurmuş. Münzir bütün odaları gezdikten sonra Sinnimar onu sarayın terasına çağırıp güneşin batışını seyrettirmiş. Münzir her dakikada heyecanını artarak akşama yetmiş. Nihayet usta mimar onu mahiyetinden ve hizmetkarlarından ayırıp bir mahzene indirmiş. Mahzende kendisine bir taşı işaret ederek demiş ki, "Şah-ı Şahanım, bendenizden adınıza bir saray yaptırmamı istediniz. İşte bu Havernak Sarayı dünya durdukça sizin adınızı yaşatacaktır. Sarayınızın anahtarı da şu gördüğünüz taştır. Eğer bir gün saraydan bıkarsanız yahut gönlünüzü hoş etmek hale gelirse şu taşı çevirip sarayı terk ediveriniz. Bir saat sonra yerle bir olacaktır. Numan bin Münzir sanatında bu derece maharet gösteren Sinimar'ı binlerce sözle övdükten sonra ertesi gün kuşluk çayını terasta beraber içmek ve maddi iltifatlarını sunmak üzere davet edip odasına çekilmiş. Önceleri ona her türlü bir ne tür bir hediye verse bu şaheserin karşılığı olamaz diye düşünmüş ve hazineler bağışlamayı kafasına koymuş. Ancak saatler ilerledikçe şeytan gönlüne vesvese verip ya bir başkası için sarayın bir eşini daha yapar ya şifre taşın yerini başkasına söylerse diye aklına fitne salmış. Ertesi gün Sinimar kendinden emin insanların alkışları arasında sarayın merdivenlerini tırmanıp terasa çıkmış. Şah onu Fırat manzarası seyretmek üzere korkuluğun kenarına getirmiş ve sırtından iterek mükafatını vermiş. Zavallı Sinimar uçuruma doğru süzülürken sesi kayalıklarda yankılanıyormuş. Diğer taş taşahım, diğer taş. Derler ki Sinimar'ın anahtar taşının bin benzeri daha var idi. O taş diğerinin aksine her yıl çıkarılıp yerine yenisini konulmazsa saray yine çökmeye mahkumdu. İşte bu hadiseden sonra cezaya Sinimar dillere destan olmuş. Bugün Havernak Sarayı'nın yerinde yeller esiyor. Münzir'in ise adını hatırlayan yok. Ancak eminiz ki dünya durdukça Sinimar adı yaşayacaktır. Çünkü o mükafat yerine cezaya çarptırılmanın, cezaya Sinimar'ın sembolü ola gelmiştir. Çevrenize bakınız. Mutlaka bir Sinimar ile karşılaşacaksınız. Dünyada zalim münzirler var oldukça elbette mazlum Sinimar'lara da rastlarsınız. Ve unutmayınız, zalim olmaktansa mazlum olmak daha iyidir. Çadırını başına yıkmak. Osmanlı hükümdarları sefer esnasında hareketlerinden ve hizmetlerinden hoşnut olmadıkları vezirlerini azletmek için kaldıkları çadırın direklerini söktürüp başlarına yıktırırlardı. Bu hareket iktidardan düşme manasına eski Türk geleneklerinde mevcut olup Orta Asya'dan itibaren uygulanmıştı. Fatih'in Karaman seferi sırasında Mahmut Paşa'nın Yavuz'un da Çaldıran dönüşünde Hersekzade Ahmet Paşa ile Dukagi Diroğlu Ahmet Paşa'nın çadırlarını başlarına yıktırdıkları meşhurdur. Tarihte hiçbir vezirin haksız yere çadırı başına yıkılmamıştır. İlla ki bugün. Şimdi bu deyimi damını başına yıkmak şeklinde kullanıyoruz. Çam devirmek. Çam devirmek ile pot kırmak hemen hemen aynı anlama gelecek iki deyimimizdir. Kaş yaparken göz çıkarmak da bunlara yakın bir anlamdadır. Şimdi İstanbul'un merkezi yerleri sayılan pek çok mekanda eskiden eşraf ve kibar takımının sayfiye köşkleri bulunur. Her köşk birkaç dönümlük arazi içerisinde bağlar, bahçeleriyle tanınırmış. Zariflerden birinin Erenköy taraflarında böyle geniş bir köşkü varmış. Bahçesinde her çeşit ağaç yanında özellikle çam fidanlarıyla dikkat çeker ve parmakla gösterilirmiş. Köşk sahibi bahçenin bir köşesine ilave bina yaptırmaya karar verince gereken keresteyi sonbaharda tomruk halinde getirip duvar dibine istifletmiş. O vakitlerin binaları ahşaptan yapılır ve çam, gürgen, meşe, ceviz vesaire ağacın hemen her çeşidi kullanılırmış. Sayfiye mevsimi bitince köşk halkı Beyazıt'taki konaklarına taşınmışlar. Efendi giderken köşkü bekleyecek ustaya şöyle tembihte bulunmuş. Önümüzdeki mevsim hizmetliler için buraya bir ilave bina yapacağız. Biz yokken bir hızarcı bulup bahçedeki ağaçların arasındaki çamları biçtir. Tahta ve kalas yaparak sundurmanın altına istifle. Saf uşak denileni yapmakta gecikmemiş. Ne var ki istiflenmiş çam tomruklarını biçtireceğine bahçenin güzellik sembolü çam ağaçlarını kestirmiş. İyi çamlar diğer ağaçların üzerine devrilirken de hızarcıya bizim efendimin cimriliği tuttu. Bu çamları tahta edince yazın gölgeyi nerede bulacak diye dert yanarmış. Haberi efendiye yetiştirenler uşak çamları deviriyor, bahçe elden gidiyor demişler. bizim çam devirmek değil mi de buradan dilimize yadigar olmuş. Çizmeyi aşmak. Söyleşte daha ziyade çizmeyi aşma yahut çizmeden yukarı çıkma biçimindeki emir kipiyle ve boyundan büyük bir işe girişildiğini ima eder mahiyeti kullanılan bu deyimin hikayesi şöyledir. Miladı İsa'dan 3 asır evvel Efes'te yaşamış olan Apel isimli bir ressam vardır. Büyük İskender'in resimlerini yapmakla şöhret bulan Apel'in en büyük özelliği yaptığı resimleri halka açması ve gizlediği bir perdenin arkasından onların tenkitlerini dinleyip hoşa gidecek yeni resimler için fikir geliştirmesiymiş. Günlerden birinde bir kunduracı Apel'in resimlerinden birini tepeden tırnağa süzüp tenkide başlamış. Önce resimdeki çizmeler üzerinde görüşlerini bildirip kunduracılık sanatı bakımından tenkitlerini sıralamış. Apel bunları dinleyip gerekli notları almış. Ancak bir müddet sonra adam resmin üst kısımlarını da eleştirmeye ve hatta teknik yönden, sanat açısından renklerin kontrastı ve gölgelerin derecesi üzerine de ileri geri konuşmaya başlayınca Apel perdenin arkasından bağırmış. Efendi, haddini bil, çizmeden yukarı çıkma. Dal kavukluğunu bulmak. Eski konakların kadrolu dal kavukları olduğu bilinir. Bunlar efendilerinin sıkıntılı anlarında onların her dediğini tasdik etmekle birlikte yeri gelince sözünü dudaktan esirgemeyen, bazen de neşeli hikayeler ve nüktelerle onları eğlendirip rahatlatarak devlet nizamına katkıda bulunan soytarı tipli insanlardır. Dal kavukluk deyip geçmeyiniz. Bu öyle her baba yiğidin harcı da değildir ve her bir erleri imtihanla işe alınırlar. İşte hikaye. Vaktiyle yüksek rütbeli zatlardan biri kendisine bir dal kavuk edinmek isteyip tellal çağırtmış. Belirtilen gün ve saatte kapıda bazı dal kavuklar toplanmışlar. Sırayla imtihan odasına alınmaya başlamışlar. Efendi ilk geleni şöyle bir süzmüş ve sormuş. Sen dal kavuk musun? Evet efendim, ben dal kavuğum. Ama hiç de dal kavuğa benzemiyorsun. Nasıl benzemem efendim? Filan paşanın yanında 5 sene, falan vezirin kapısında 3 sene hizmet ettim. Efendi ona yol vermiş ve diğer adayı içeri almışlar. Ona da sormuş. Sen dal kavuk musun? Aynı cevaplar ve aynı konuşmalar. Böyle birkaç aday sınandıktan sonra içeriye birisi girmiş. Soru aynı. Sen dal kavuk musun? Evet efendim. Ben deniz dal kavuğum. Ama sen öyle pek dal kavuğa benzemiyorsun. Hakkı haliniz var efendim. Ben öyle dal kavuğa benzemem. Fakat sanki biraz da dal kavuğa benziyorsun. Evet, biraz da benzerim efendim. Efendi dışarıya haber salmış. Ben dal kavuğumu buldum. Diğerleri de alıp gidebilirler. Binlerce esef ki eskiden bir büyüğün bir dal kavuğu olurken şimdi her büyüğün yüzlerce dal kavuğu var. Dahası eski dal kavuklar bazen öyle hakikatli sözler ederlermiş ki bu sözler meclisi bir bomba gibi düşüp herkesi kendine getirirmiş. Yine eseftir ki şimdilerde insanlar bir dal kavuk tutmak yerine çevrelerindeki herkesten dal kavukluk bekliyorlar. Doğrusu bu manzaraya bakınca insan nerede o eski dal kavuklar diye iç geçiriyor. Defin kulağını çınlatmak. Vaktiyle 16. asır şairlerinden Ahi Benli Hasan'ın Hüsn-i Dil yani Güzellik ve Gönül adlı nazım nesil karışık eserinde defin kulağını çınlatmak diye bir deyime rastlamış ve ne manaya geldiğini anlamakta zorlanmıştım. Sözümü Süleyman Faik Efendi'nin 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın ilk çeyreğindeki İstanbul entelektüel hayatının hurde teferruatıyla dolu ünlü mecmuasını incelerken buldum. Burada anlatıldığına göre çekirdeği ünvanıyla bilinen Talik Yazı'nın üstad hattatlarından Kadı İbrahim Efendi bir gün ok meydanındaki kemankeşler tekkesine gider ve oradaki ok atma müsabakalarında kemanını kuvvetle çekip hedef olarak konunan defe okunu fırlatır. Ne var ki ok defe değil de onun çevresindeki zillerden birine takılıp kalır. Okun hedefi bulunmamasına rağmen zili delip geçmesi kemanı çeken pazuların kuvvetini göstermek bakımından herkesi hayrete düşürmüştür. Bu garip vaka üzerine İbrahim Efendi'nin dostları birer beyit ile kendisini kutlar ve hatta bazıları da hadiseye tarih düşürürler. Faik Efendi bu beyitlerden 25 kadarını kaydetmiştir. Bu metinden anladığımıza göre eski okçuluk talimlerinde hedef olarak defte kullanılırmış. Belli ki o devirlerde okun hedefi bulduğunu belli etmesi için defin çevresine kulak denilen şıngırdak ziller takılmaktadır. Defin kulağına isabet eden okun bir çınlama sesi verdiği düşünülerek bu zillerin sert madenlerden yapıldığı düşünülebilir. Bu durumda oku defe nişan alıp ancak zili vurabilmekten kinaye olarak türetilen defin kulağını çınlatmak deyimi galip ihtimalle büyük kârlar umularak girişilen bir işin çok büyük bir menfaatle sonuçlanması anlamında kullanılmıştır. Demokles'in kılıcı. Kolay görünen her işte bir tehlikenin var olduğunu belirtmek yahut sorumluluk hissini unutmamak gerektiğini anlatmak üzere Demokles'in kılıcı gibi deriz. Hikaye şöyle. Demokles M.Ö. 4. yılda Sirakus kralı olan Dionysos'un nedimlerinden birinin adıdır. Tarihler Dionysos'un basit bir aileden gelmekle birlikte cesareti ve kıvrak zekası ile devrinde hızla yükselip ülkenin krallığını ele geçirdiğini yazarlar. Kartaca ile yaptığı uzun savaşlar neticesinde Sirakus'un devrin en güçlü devleti haline koyan Dionysos, şiddet yanlısı bir hükümdar olmakla birlikte adaletli davrandığını göstermek üzere yanında daima bir kılıç taşır ve gerektiğinde de kelle uçurmaktan geri durmazmış. Demokles efendisinin sadakatini kazanarak hizmetinde bulunurken ona krallığın nimetlerinden bahsetmeye ve kral olmanın ne kadar rahat bir iş olduğunu sık sık tekrarlamaya başlamış. Demokles'in bu davranışına iyiden iyiye canı sıkılan Dionysos, Nedim'ine bir ders vermek istemiş. Sözün yine krallık nimetlerine geldiği bir gün demiş ki, Demokles, senin de bir süre krallığın nimetlerini tatmanı istiyorum. Yarın bütün gün benim tahtıma sen otur ve ülkeyi dilediğince yönet. Demokles, hayal bile edemeyeceği bu iltifat karşısında çok sevinmiş. Bir günün beyliği beylik diyerek ertesi günü iple çekmeye başlamış. Ne var ki Dionysos o gece adamlarını emredip devamlı yanında gezdirdiği kılıcını at kuyruğundan bir kıla bağlatarak tahtın tam üzerine astırmış. Ertesi sabah büyük bir heyecan ve şevkle tahta oturan Demokles bir de bakmış ki başının tam üzerinde bir kılıç sarkmakta. Ha düştü ha düşecek. Demokles tahta oturmuş oturmasına ama gün boyu soğuk ecer terleri dökmüş. Kralın kılıcı olduğu için de onu yerinden indirtmeye cesaret edememiş. Sonunda anlamış ki can korkusu çekerek tahta oturmak mutluluk değil. Ancak işkence bu şartlarda krallık da dıştan göründüğü gibi huzur ve mutluluk değil. Bilakis korku ve tedirginlik kaynağıdır. Velhasıl Demokles bütün gün tahta oturmasına rağmen hiçbir icraat yapamamış. Akşam olunca Dionysos kendine nasıl demiş. Demokles krallığın tadına vardın mı? Demokles cevap vermiş. Haşmet Bab krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles'in değildi. Diş bilemek. Husumetleri anlatmak için kullandığımız bir deyimimizdir diş bilemek. Hani şöyle öfkenin insana yaptırabileceği bütün kötülükleri içine alır bu deyim. Açığını yakaladığı anda mahvetmeye, hayatını söndürmeye, rızkını kesmeye hazırdır. Birini diş bileyen kişi. Oysa deyim hiç de öyle kötü bir hasrayı yansıtmaz. Bir hadis-i şerifte eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim buyurulmuştur. Diş sağlığının ne derece önemli olduğunu her fırsatta ilan eden modern tıbba örnek olacak bu düsturu atalarımız o derece titizlikle uygulamışlardır ki misvak onların hayat prensiplerinden biri olmuş. En zor şartlarda dahi unutulmamış, ihmal edilmemiştir. Rivayete göre sabah vakti Müslüman orduların karargahlarını uzaktan keşfe çıkan bir Haçlı müfrezesi onların sabah alacasında dereye indiklerini, ellerindeki ağaç parçalarını dişlerine aşağı yukarı sürdüklerini, sonra su ile ellerini, yüzlerini, kollarını, ayaklarını yıkayıp gittiklerini görüp Bunun ne olduğunu anlamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yaptıklarına kendilerini inandırırlar. Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar. Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın. Zavallı Haçlı askerinin giysisi gibi kalbi de kararmış olmalı ki diş temizliği gibi bir medeniyet emaresini kendi içinde bulunduğu vahşetle tevhile kalkıyor ve zihninde mağlubiyeti kabul ediveriyor. Gerçekten de sabah namazından sonra atlarına binip düşman üzerine süren gaziler karargahı yerinde bulurlarsa da ordudan bir eser bulamazlar. Çadırlardan birinde yakaladıkları yaralı bir Haçlı askeri tir titreyerek onlara şöyle der. Keşke çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekilip gittiler. 9 Doğurmak. Çengeloğlu Tahir Paşa, Osmanlı Bahriye Teşkilatı'nın ıslahı için gayretle çalışmış bir amiraldir. Kaptan-ı Derya olduğu dönemde Bahriye Dairesi Kasımpaşa'daki Divanhane, şimdiki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binasında bulunuyordu. O sırada padişah iradesiyle bütün Kasımpaşa ve Galata havalisinin asayiş görevi kendisine verilmişti. Acımasız ve tavizsiz bir kişiliğe sahip olan paşa, işe gece fenersiz sokağa çıkma yasağıyla başlamış. Yasağın kontrolü için özellikle zifiri karanlık gecelerde çavuşlarıyla sık sık kendisi de teftişe çıkıp suçluları cezalandırıyordu. Onun yine böyle bir teftişe çıktığı gecelerden birinde yasağa uymayan 20 kadar adamı toplayıp huzuruna getirmişler. Bizzat kendisi sorgulamaya başlamış. Bire söyle, emrimin rağmına fenersiz olarak niçin sokağa çıktın? Paşam, bendeniz tütün tiryakisiyim. Baktım tütünüm kalmamış, bir fişek ayınga almak iktiza ettiydi. Paşa adamın sözünü kesip gürlemiş. Vurun buna 50 değnek. İkinci adam mı alıp yerini sormuş. Bire haylaz, de bakalım niçin fenersiz sokağa çıktın? Paşa Hazretleri, ne yalan söyleyeyim, ben akşamcıyım. Bizim Panayot'un meyhanesinde bir iki tek atmadıkça uyku uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Böyle böyle Kasımpaşa ve Galata'nın ayak takımından Hezele guruhu layıkıyla cezalandırılmaya başlar. Sıra 10. adama gelince paşa ona da sorar. Gel bakalım herif, sen niye sokağa fenersiz çıktın? Adam titreyerek anlatır. Paşa Hazretleri, karım hamileydi, sancıları tuttu, iki sokak ilerimizdeki bir ebe var. Onu çağırmaya gitmem iktiza etti. Ancak feneri gündüzden komşu ödünç almıştı. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Sonrası malum, çavuşlarınız beni de derdest edip huzur-u alilerinize getirdiler. Paşa adamın halinden doğru söylediğine kanaat getirip bunu tahkik için hemen adamlarından birini zavallının tarif ettiği adrese göndermiş. Bir çeyrek kadar sonra haberci soluk soluğa gelip kadının gerçekten doğurmak üzere olduğunu haber vermiş. Paşa sakalını avucuna alıp bir yandan emrinin çiğnendiğini öfkelenirken diğer yandan adamın haline acımış. Sonunda adamı affeder tarzda paylamış. Seni bu kez affediyorum. Fakat karın olacak o den size söyle, bir daha gecenin böyle olur olmaz vaktinde doğurmasın. Zavallı adam. Sevinçle evine koşmuş ve doğruca yatak odasına dalmış. Bakmış ki bir bebek ağlıyor. Yüreğine sular serpilmiş ve karısına şefkatle yaklaşıp sormuş. Aman karıcığım, geçmiş olsun. Neyimiz var? Kadın adama hiç yüz vermeyerek sitem etmiş. Efendi, ne kadar da rahatsın. Güya ebe aramaya gitmiştin. Desene ki arkadaşlarımla keyfe çıktığında şimdi utanmadan gelmiş halimi soruyorsun. Adamcık çaresiz cevap vermiş. Hatun, hatun, sen burada bir doğurdunsa sorguda sıra gelinceye kadar ben 9 doğurdum. Bu deyim dilimizde sonucu merakla beklenen uygulamaların tedirginliğini bildirmek üzere kullanılır. Dolap çevirmek. Gizli kapaklı işler yapanlar hakkında söylenen dolap çevirmek deyimi bize eski konak geleneğinin bir yadigarıdır. Kaç göç devirlerinde zengin konaklarının erkekler kısmına selamlık, kadınlar kısmına da haremlik denilirdi. Aile dışından kimseler geldiği vakit kadın ile erkekler ayrı oturduklarında konağın harem ile selamlığı arasındaki duvarda bulunan dolap devreye girer ve iki taraf arasındaki hizmetler böylece yürütülürdü. Dolap eksen etrafında dönen silindir şeklinde bir aparattır. Raflar halinde düzenlenmiştir ve kadınlar tarafından raflara yerleştirilen yemekler dolap çevrilerek erkekler kısmına geçer. Oradan boşalan kaplar yine aynı usul ile alınırdı. Eski konakların çoğunda yemek servisi böyle yapılır, mahremiyet hissi de dolapların her vakit kullanılmasını zaruri kılardı. Aşkın her devrin en geçerli duygusu olduğuna şüphe yoktur. Konaklardaki halayıklar, arabacılar, bahçıvanlar vesaire ile aşçılar, hizmetçiler, yamaklar, dadılar, kalfalar arasında fırsatını bulunca ilanı aşk için kırmızı gül demetleri, çiçekler, ipekli mendiller, lokumlar, lavantalar vesaire de bu dolaplara konarak karşı tarafa gönderilir. Böylece konak sahibine sezdirmeden dolap çevrilmiş olurdu. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında heyecanlı örnekleri abartılarak anlatılan dolap çevirmelerden günümüze bu deyim kalmıştır. Edep yahu, Osmanlı Türkçesini bilenlerimiz bir takım eski hat levhalarına bakarak atalarımızın hangi düsturlar çerçevesinde bir hayat felsefesine sahip olduklarını az çok kestirebilirler. Eskiden evlerin resmi dairelerin, ibadethanelerin ve insan ayağı basan pek çok mekanın duvarları bu tür levhalardan en az birkaç tanesiyle tezyin edilmiş olur ve en dikkatsiz nazarları bile kendini celbedecek süslere, tesiplere, benzemelere, işlemelere sahip bulunurlarmış. Bunlardan birisi de edep yahu ibaresidir. En fazla talik yahut celis sülüs hat ile yazılan bu ibare aslen tarikat adabına mugayir bir hareketi sadır olan dervişe hitaben mürşit ağzından dökülür. Ancak zamanla yalnızca tasavvuf çevreleriyle sınırlı kalmayıp bütün bir Türk İslam kültürünü kaplayacak şekilde şöhret bulmuş, yaygınlaşmıştır. Bu bakımdan tasavvufi mekanların haricinde dahi edep yahulara rastlamak mümkündür. Edep yahu hatlarının üstad hattatlar elinde çeşitli istiflere bürünen şekillerden en yaygın olanı bir Mevlevi sikkesini sembolize eden şeklidir ve genellikle de sikkenin çevresinde şu beyit yer alır. Ehli irfan arasında aradım kıldım talep, her hüner makbul imiş illa edep, illa edep. Bilgeler meclisinde kendine uygun bir hüner arayan kişinin her hünerden daha çok edebi makbul sayması, sufilerin toplum vicdanına ne derecelerde tesir ettiğinin de delilidir. İslam elbette bir edep dinidir, ancak tasavvufta edebin apayrı bir yeri vardır. Tarikat adabının her kademesinde edep ön plandadır. Sufi canlı olsun, cansız olsun ki onlara göre her yaratılmışın canı olduğu farz edilir. Her şeye ve herkese karşı edebini korumak zorundadır. Kapının çarpılmadan yavaşça örtülmesi bir edeptir. Kapıyı kapat denilemez. Allah kimsenin kapısını kapatmasın. Belki kapıyı ört yahut sırla denilebilir. Lambayı söndür denilemez. Lambayı dinlendir denilir. Keza lamba yakılmaz ancak uyandırılabilir. Birisi konuşurken sözünü kesmek, gizli konuşmak, mecliste fısıltı ile lakırdı etmek, işaret ve işmar etmek vesaire hep edebe aykırı davranışlardır. Gezerken yere ayağın sesi duyulmayacak derecede yumuşak basılmalıdır. Kapıdan çıkılırken arkasını dönmek edepsizliktir. Kapı eşiğindeki ayakkabılar dışarıya değil, içeriye doğru çevrilir. Uyuyan birini uyandırmak için onu sarsmak yahut adını ünlemek abestir. Bunun yerine yastığına parmak uçlarıyla vurulup hafif sesle "Agah ol erenler" denilir. Uyanan kişinin de yataktan kalkarken yastığını öpüp yorganıyla görüşmesi bir edep kaidesidir. Bir şey alınıp verilirken keza aynı kaide geçerlidir. Yemek yiyenin ağız şapırdatması, ağızda lokma varken konuşması, kahveyi, çayı höpürteterek içmesi, fincanı yahut bardağı ses çıkartarak tabağa koyması yahut da sofrada kaşık ve çataldan ses çıkartması edep harici hareketlerdendir. Bütün bunlara günlük hayatın adab-ı muaşeret kaideleri arasına girmiş yüzlerce düsturu ilave edebilirsiniz. Edebi edepsizden öğren. Atalar sözü ibrete alma hasletinin terkininden ibarettir. Eline beline diline düsturu ise hakikat yolcusunun kendisine ait olmayan bir şeyi almaması, uygunsuz kelam söylememesi ve kimsenin namusuna halel getirmemesi demektir. Zaten edep kelimesi de E, D ve B harflerinden müteşekkildir ve tam manasıyla insanın uyması gereken düsturların remzidir. İkinci kasetin A yüzü sonu, sayfa No 73.